Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Koronavirüs salgınında maalesef Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'daki illerde bu son 15-20 gün içerisinde hem vaka sayısı çok artmaya başladı. Adeta bölge vaka sayısı artışında dördüncü pikini yapıyor, değerlendirmeleri yapılıyor. Diğer taraftan da aşılama oranında ise maalesef yine bölge illeri dip seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bunu konuşacağız. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya ile konuşacağız. Halis Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam öncelikle ben şunu merak ediyorum. Şu anda bugün biraz da rakamları konuşalım da insanlar net olarak anlasınlar. Bundan yaklaşık bir ay önce veya iki ay önce Diyarbakır'da günde ortalama vaka sayısı kaçtı? Bugün pozitif çıkan ortalama vaka sayısı kaçtır?
Ya şöyle ifade edeyim, gerçekten endişe verici bir sayıyla karşı karşıyayız şu anda Diyarbakır'da. Siz de söylediniz, sonuçta dördüncü pikini yaşıyor Diyarbakır. Şu anda Diyarbakır'da günlük bakılan test sayısının içerisinde yaklaşık %50 pozitiflik oranı var ve 1000'in üzerinde pozitif hasta var. Yani Diyarbakır'da her gün 1000 kişiye yakın pozitif hasta saptanıyor. Hastanelerde de yaklaşık 250'ye yakın hasta yatıyor. Bu hastaların önemli bir kısmının da aşısız olduğunu biliyoruz. Şimdi bir ay, bir buçuk ay önceki dönemde bakıldığında aslında COVID servislerinin önemli bir kısmının kapatıldığı, vaka oranlarının düşük seyrettiği bir dönemi yaşadık. O zamanlar sonuçta hani aşıyla ilgili bir umut doğmuştu. Bizim şöyle bir çağrımız olmuştu. Bu şu andan itibaren hani ölecek olanlar ya da şu andan itibaren bu hastalık nedeniyle kaybedeceğimiz kişiler aşıya ulaşamayanlar olacak. O yüzden hani mümkün olduğunca geniş bir aşılamanın yapılmasının ve dolayısıyla bu pandemiyle mücadelede hani bu pandeminin üstesinden gelmek, bu mücadelede başarılı olmamız için aşılanma oranlarının artırılması gerektiğini söylemiştik. Yine biliyorsunuz bu açılma kapanma süreçlerini yaşadık. O sürecin içerisinde de işte 5000'li rakamlar telaffuz ediyordu. Aslında onların da çok bilimsel bir dayanağı yoktu ama hiçbir zaman biz bu seviyenin altına inemedik Türkiye genelinde ve dolayısıyla şu anda da işte 20.000'lere dayanan ve özellikle bayram sonrası bayram sürecindeki toplumsal hareketlilikle birlikte çok daha artacağını endişesini yaşadığımız bir pikle karşı karşıyayız. Bölge illeri bütün pandemi sürecinde olduğu gibi bu süreci katmerli bir biçimde yaşıyor. Şu anda da artık bu vaka artışlarının hastanelere yansımaya başladığını tekrar gözlemlemeye başladık. Bir önceki yaza benzer biçimde yine işte telefonlar almaya başladık. Şu anda Diyarbakır'da sadece bir özel hastanede hasta yatırılabiliyor ve bu hastanedeki bütün yataklar dolu olmuş durumda. Yine pandemi hastanesinde %50'ye yaklaşan doluluk oranlarıyla karşı karşıyayız. İşte çok sayıda yatak gerisimi olduğunu ifade eden telefonlar almaya başladık yeniden ve çok önemli bir artışla karşı karşıyayız maalesef. Biz yine bedel ödemeye devam ediyoruz ne yazık ki.
Peki hocam şunu sorayım. Siz biraz önce dediniz ki şu anda yaklaşık 1000 kişi
günlük, evet.
Günlük 1000 tane vaka pozitif test çıkıyor dediniz. Bunun ne kadarlık bir oranı aşı yapmayanlardan oluşuyor?
Şimdi aslında hani bu veri seti Sağlık Bakanlığı'nın elinde var. Yani sonuçta bu sürecin başından beri Mart 2020'de başlayan Türkiye'deki pandemi süreciyle ilgili bizim talep ettiğimiz temel şeylerden biri aslında bu verilerin şeffaf bir biçimde toplumla paylaşılması. Biliyorsunuz bu sürecin başında da çokça bu tartışmayı yürütmüştük. Bu sürecin şeffaf yürütülmemesi nedeniyle bakanlığı çok da eleştirmiştik. Yani sadece Diyarbakır'da bir gecede 8 hastanın vefat ettiği gün, COVID nedeniyle kaybettiğimiz gün, bütün Türkiye genelinde açıklanan sayının 17 olarak açıklandığı dönemleri yaşamıştık. İşte vaka hasta tartışması olmuştu. Yani o dönemler veriler gizlenmeye şeffaf bir biçimde bu süreç toplumla paylaşılmıyordu. Şu anda da aslında bu veri seti bakanlığın elinde var. Aşı oranlarıyla ilgili işte açıklandığı gibi pozitif olan vakalar içinde aşısızların oranı da açıklanabilir aslında. Ama şunu biliyoruz biz Ferit Bey, şu anda hastanede yatan hastaların çok önemli bir kısmı, hastane servislerinde yatan hastaların çok önemli bir kısmı, yani 1/4'ünden daha fazlasının aşısız olduğunu biliyoruz. Ya da yeterli dozda aşı olmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz yeterli koruyuculuk sağlayacak doz, 2 doz aşının yapılması ve bunun üzerinden 14 günlük bir sürecin geçmesi şeklinde tanımlıyoruz. Yine yoğun bakımlarda yatan, Diyarbakır için de bu geçerli, bölge illerinde de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yoğun bakımda yatan hastaların çok büyük bir oranı, %95'inden fazlasının aşısız olduğunu ya da yetersiz dozda aşılanan kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Bu aslında bize çok net bir biçimde bu pandemi sürecinin deki aşının ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar aslında aşı pandemiyle mücadelede önemli bir araç olduğunu gösteriyor. Bu göstergelerden birini de izninizle şöyle paylaşmak istiyorum. Biz biliyorsunuz Türkler Birliği olarak aslında bu pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını bir sayacını tutuyorduk. Siyah Kurdele diye bir internet sitesi aracılığıyla bunları paylaşıyorduk. Şimdi bu sağlık çalışanlarına yönelik aşılanma başladığı zamana kadar yaklaşık biz 400'e yakın sağlık çalışanını kaybettik ne yazık ki. Bu bizim tespit edebildiğimiz sayıydı. Aşılanma başladıktan sonra çok önemli bir dramatik bir düşüş yaşandı. Yine şu anda işte az önce de ifade ettiğim gibi hem Diyarbakır'da hem bölge illerinde hem Türkiye genelindeki veriler bize çok net bir biçimde şunu gösteriyor. Hastanelerde yatan hastalar, yoğun bakımda yatan hastaların çok önemli bir kısmının yeterli dozda aşılanmamış ya da hiç aşılanmamış kişilerden oluşuyor. Bu da şunu çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Pandemi yeni bir aşamaya ulaşmış durumda. Bundan sonraki süreçte aslında bu pandemiyi aşısızların pandemisi şeklinde devam edeceğini, bu böyle bir tanımlama biliyorsunuz yapılmaya başlandı ve bu aşılanmayan kişiler nedeniyle aslında toplumun da risk altında olacağı, yine toplum içerisinde devam eden virüs bulaşı ve kontrol altına alınamayan pandemi nedeniyle yeni varyantların da ortaya çıkışına yol açacağını, bu bulaşın artmasıyla birlikte yeni varyantların da risk olarak ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor. Evet. O nedenle aslında aşı candır, hayat kurtarır diyoruz.
Peki Halis Hocam, siz dediniz ki aşılama başlamadan önce bugüne kadar Türk Tabipler Birliği'nin tuttuğu sayaca göre 400'e yakın sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Aşılama başladıktan sonraki rakam var mı sizde, kaçtı o?
Yaklaşık 30'a yakın bir sağlık çalışanı aslında, yani çok etkili aşılama başladıktan, 2 doz aşı olduktan sonra ki oran, onların da önemli bir kısmı aslında aşılama başlamadan önceki süreçte bir biçimde hastalanmış ve hastane süreçleri devam eden, yoğun bakım ünitelerinde tedavileri devam eden sağlıkçılardan oluşuyordu. Bu da çok net bir biçimde aslında bir veri olarak bize aşının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.
Peki hocam, bize yani çünkü bir türlü aşılanmak istemeyen veya aşılamak isteyenleri engellemeye çalışan sosyal medyada bazı kullanıcılar var. Sizler de bizler de tweet attığımızda hemen cevap veriyorlar, bu işe karışmayın falan diye de. Bize şunu söyleyebilir misiniz? Dün ve bugün Diyarbakır'da kaç kişi yaşamını yitirdi ve bu yaşamını yitirenlerin kaçı aşılanmıştı ve eksik aşılanan var mıydı?
Şimdi aslında yani çok net verilerle konuşmak mümkün olmuyor ne yazık ki, ama yani sonuçta bizim ulaştığımız bilgilere göre dün 5 hastamızı, bugün de 7 hastamızı ne yazık ki pandemi hastanesinde kaybettik biz. Bu COVID-19 nedeniyle ve bunların neredeyse tamamına yakını yetersiz aşılanmış ya da işte bir doz aşı olmuş, diğer aşıyı beklerken hastalığa yakalanmış ya da risk grubu altında olup aslında işte 2 doz inaktif aşı dediğimiz Sinovac aşısıyla aşılanmış olanlardan oluşuyor. Yani çok büyük bir oranı, %95'inden fazlasını şey diyebilirim, aşısız olanlardan oluştuğunu söyleyebilirim aslında. hastanelerde yatan ve durumu kritikleşen hastaların da çok büyük bir kısmı aşısız olanlardan oluşuyor.
Peki hocam, Diyarbakır'da 15 gün önce bildiğimiz kadarıyla aşılama oranı %32 civarındaydı. Diyarbakır'da belki de pandemi başladığından bu yana en azından sosyal medyada veya birkaç toplantıda ilk defa iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Diyarbakır Aşı Ol kampanyası çerçevesinde bir araya geldiler. Şu anki oranımız ne kadar, Diyarbakır için ne kadar oran?
Bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla tek doz, yani bir doz aşılanmış kişilerin oranı, yani aşılanması gerekenler içerisinde %40'ını, 40'a yakını, 40'tan fazlasını, ki son günlerde Diyarbakır'da işte hem bu çağrılarımızın hem bizim çabalarımızın hem de bu 4. piki yeniden yaşamaya başlamamız ve vaka sayılarındaki önemli artışın da etkisiyle belki de işte aşılanma oranlarında bir artışın oldu. Hatta bugün bazı ilçelerde, Diyarbakır merkez ilçelerde aşının bulunamadığı gibi bir durumu da yaşamış olduk. Yani bir aşılanma oranlarında kıpırdanma, bir artış var ama ne yazık ki henüz toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeyin çok çok altında ve çok uzağındayız. Tek doz olanların oranı %40 civarında, iki doz da %20'yi henüz geçmiş durumdayız. Dolayısıyla almamız gereken çok uzun bir mesafe var. Aslında şunu da ifade etmek istiyorum. Yani şu anda hem sosyal medyada hem halk içerisinde hem işte fısıltı gazetesi şeklinde aşıya karşı söylenen şeylerin hiçbiri bilimsel değil, hiçbiri gerçek değil. Sonuçta aşılarla ilgili dünya genelinde hem yapılan çalışmalar hem Türkiye'deki çalışmalar çok net bir biçimde bu aşıların etkin olduğunu ortaya koyuyor. Zaten az önce söylediğimiz işte yoğun bakımlardaki hastaların aşılanma oranları, yine servislerdeki hastaların oranları, yine sağlık çalışanları üzerinden yaptığımız değerlendirmeler aslında aşının ne kadar etkili olduğunu çok net ortaya koyuyor. Aşının yan etkileriyle ilgili de çok spekülasyon yapıldı ama hastalığın yan etkileri mi, hastalığın ortaya çıkaracağı sonuçlar mı, aşının yan etkileri mi diye bunu iki teraziye koyduğumuzda aslında hastalığın ne kadar yıkıcı olduğunu, ne kadar öldürücü olduğunu, %1 ile 3 oranında sonuçta bütün toplum açısından ölüme yol açma potansiyeli olan bir hastalıkla karşılaşıyoruz. Bu risk gruplarında %10 ile 30'a kadar çıkabiliyor işte risk grubu oluşturan hastalar, yaşlı popülasyon açısından. Dolayısıyla çok ciddi bir pandemiyle karşı karşıyayız ve ne yazık ki bu pandemi henüz kontrol altında değil, giderek de ivme kazanarak da artarak da devam ediyor. Ama bu noktada önemli bir araca sahibiz ama bu aracı biz etkili bir biçimde kullanamıyoruz. Bölgemizde de bu çok daha diplerde ne yazık ki bu oranlar. Bunu mutlaka yükseltmemiz lazım. Buna yönelik de bizim çabalarımız devam ediyor.
Peki Ali Hocam, şunu soracağım. Pandeminin ilk dönemlerinde de aşılama olayı ortaya çıkmadan, aşı ortaya çıkmadan genelde yaşamını yitirenlerin büyük kısmına baktığımızda 60 yaş, 65 yaş ve üstü kişiler oluşturuyordu. İlk aşılamada bu yaş gruplarında başlandı, sağlıkçılardan hemen sorabiliyorsunuz. Şu anki yaş ortalaması ne? Yani hem yoğun bakımda yatanlar, hem genel normal serviste yatanlar, hem yaşamını yitirenler arasındaki yaş ortalaması ne durum?
Şimdi aslında o ilk aşamadaki aşılanmayla birlikte yaş, yani orta yaşa doğru çekilmişti. Daha önceki işte önemli bir orandaki yaşlı popülasyonun yerine daha orta yaş grubu hastanelerde yatırılmaya başlanmıştı. Bu Delta varyantının İşte daha genç nüfusta hastalık yapıcı etkisi ve özellikle yaşlı grubun aşılanmasıyla birlikte hani daha genç nüfusun hastanelere yatırıldığını görmeye başladık. Ama şu anda sonuçta çok uzun bir süre geçti. Bu aşıların ne kadar süreyle de koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Yine bu Sinovac aşısıyla aşılanmıştı biliyorsunuz yaşlı popülasyon. İşte şu anda hani iki doz Sinovac olmuş kişilere tek doz mRNA aşısı, BioNTech aşısı gerekli uygulanmakta olan aşılardan öneriliyor. Özellikle bu endişe verici varyantlara karşı koruyuculuğu sağlamak açısından. Şimdi hastanelere yatan hastaların profiline baktığımızda aslında önemli bir kısmının aşısız olduğunu biliyoruz. Bu yaşlı nüfus içerisinde işte iki doz Sinovac olup BioNTech olmayanların yer aldığını görüyoruz. Yine aslında hani genç nüfus içerisinde de hiç aşılanmamışların hastanelere yatırıldığını görüyoruz. Bu da aslında aşıların ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yine yoğun bakım gereksinimi olan hastaların çok önemli bir kısmının aşısızlardan oluştuğunu, özellikle entübasyon dediğimiz cihaza bağlanmayı gerektiren hastaların, vefat eden hastaların çok önemli bir kısmı aşısızlardan oluşmakta.
Hocam şimdi batı illerine baktığımızda mesela Aydın'da, Balıkesir'de aşı oranları %70'in üzerine çıkmış. Otomatikmen aşı oranları bu kadar. Vaka sayısı da çok düşük oralara bize göre. Bizde de oran tam tersine. Aşılaman, bu da aslında aşılamanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bilim insanları, doktorlar, uzmanlar çıkıyor. O kadar televizyonlarda, sosyal medyada söylüyorsunuz. Bizler dilimiz döndüğünce bir şeyler yazmaya çalışıyoruz ama görünen o ki karşı taraftaki argüman her neyse, artık sokak dedikodusu mu diyelim, mahalleden komşusundan mı duymuş diyelim, o argüman sanki daha bizden daha mı, bilim insanlarından daha mı çok etkili, iyi çalışıyor. Bir de mesela kıpırdama var dediniz. Bu kıpırdamanın da bildiğim kadarıyla son 10 gündeki bu bölgedeki aşılardaki artış oranındaki kıpırdamanın da herhalde önemli sebeplerinden birisi de korku. Yani vaka sayısının çok artması, yaşamını yitirenlerin sayılarının artması. Biz bunu nasıl yeneceğiz? Bunu nasıl kıracağız? Bu yani korku olmadan insanların bilinçli bir şekilde gidip aşı yapmalarını nasıl sağlayacağız?
Şimdi aslında bunu bilgiyle sağlayabiliriz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın sürecin en başından yapmadığı şey topluma güven vermesi. Şu anda bölgedeki aşılanma oranlarının düşük seyretmesini daha önce de defalarca vurguladık. Aslında en temel nedenlerinden birisinin biz güven sorunu olduğunu düşünüyoruz. Yine bilgisizliğin, yani toplumda yeterince bu aşılanma sürecinin, aşının ne kadar etkili olduğunu, yan etkileriyle ilgili yeterli bir biçimde güven verecek tarzda aslında bunun anlatılamamasının en önemli etkenlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu aşmanın temel yollarından biri kamunun bir defa bu süreçlerde aslında başarısız olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Yani bu pandemi yönetme biçimi de böyleydi. Yerel dinamikleri, yerel özellikleri dikkate almadan, bölgesel eşitsizlikleri gözetmeden, bölge dinamiklerine uygun politikalar geliştirilemeden bu süreçlerin başarıya ulaşması imkansız. Sonuçta biz pandemiyi bölgede katmerli bir biçimde yaşadık. Aşılama süreci de başlayınca sonuçta bizim temel taleplerimizden bir tanesi güçlü bir aşı kampanyasının bölgede yapılması ve bunu bölge insanının anlayabileceği dilde, ana dilinde yapılması. Aşının ne kadar etkili olduğunu, bunun ev ev, köy köy, mahalle mahalle gerekirse gezilerek, bölgedeki bütün emek meslek örgütlerinin, sendikaların, tabip odaların, hatta siyasi partilerin bu sürecin bir parçası haline getirilmesi. Bu bir seferberlik hali. Sonuçta şu anda olağan dışı bir sürecin içinde yaşıyoruz. Pandemi henüz bitmedi. Bedel ödemeye toplum olarak devam ediyoruz ve dolayısıyla bu aşı gibi önemli bir aracı güçlü bir biçimde toplumun gündemine getirebilmek, toplumun bunu benimseyebilmesi için de güçlü bir kampanyanın yürütülmesi gerekiyordu. Ne yaptık ki şu ana kadar yapılamadı ama bundan sonraki süreçte umarım yapılır. Sonuçta bu süreçte bizim takip odaları olarak, YTV olarak, emek meslek örgütleri olarak aşının yanında olmamız aslında çok büyük bir avantaj. Yani bu avantajın kullanılıyor olması gerekiyordu ve birlikte aslında bu süreçleri bizim tartışıyor, paylaşıyor olmamız gerekiyordu. Sonuçta pandemi sürecinin başından itibaren bizim önerilerimiz, eleştirilerimiz dikkate alınmış olsaydı, raporlarımız okunsaydı, gerçekten Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz bütün taleplerimiz yerine getirilmiş olsaydı biz bu pandemiye bu kadar büyük bir bedel ödemezdik. Ama gelinen aşamada aşıyla ilgili de topluma güven verecek şekilde ve bütün yönleriyle, açıklığıyla bunun anlatılması gibi de gerekiyor. Yani belki yani biraz uzatmış oldum ama sonuçta Sağlık Bakanlığı sürecin başında aşılanma başladığında biliyorsunuz bu mRNA aşılarına yönelik işte sadece o dönemde tek bir aşıyla Sinovac'la bağlantı kurulduğu için işte bu yeni bir aşı ne olduğunu bilmiyoruz tarzındaki açıklamaları oldu. Yani bütün bu açıklamalar da aslında bugün belki toplumda kuşku uyandıran, kafa karıştıran temel erkenlerden biri oldu. Ama biz topluma mesajımız şu, yani temel talebimiz de bu. Gerçekten şu an uygulanmakta olan aşılar çok etkili, çok güvenilir aşılar. Sonuçta hani bu dedikodular işte sosyal medyada dönen şeylerin doğru olmadığını biliyoruz. Dünyada şu ana kadar 4 milyara yakın insan aşılandı. Çok önemli ülkelerde, İngiltere'de, Amerika'da, İsrail'de bu aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte pandeminin kontrol altına alınması, ölüm oranlarında çok belirgin düşmanın olması aşının ne kadar etkili olduğunu çok net ortaya koyuyor. Az önce söylediğimiz veriler üzerinden bakıldığında da aslında artık bundan sonraki süreçte pandeminin aşısızların pandemisi olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz aşılanalım, salgını birlikte aşalım diyoruz. Tedirgin olmasınlar, lütfen aşı olsunlar, her türlü sorunu bize de ifade edebilirler. Bundan sonraki süreçte aşı bizim toplumsal sorumluluğumuzdur. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi hem de toplumu korumak için mutlaka aşılanmamız gerekiyor.
Halis Hocam, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Evet sevgili Medyascope izleyicileri, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya ile Diyarbakır ve bölgedeki hem vaka durumunu pik konumunda yapan, dördüncü piki yaşayan hem vaka durumunu hem de maalesef diplerde olan aşı durumunu konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.